Ayrım 22. Pasaport. Kanun önünde mesel, kapıcının doğasından ve işlevinden, yorumunda ise etkisinden söz edilir. Kapıcının kişiliğinde Kafka gerek kendi durumuna, gerek yaşadığı çöküş dönemine ilişkin düşünce ve görüşleri yansıtmış olsa gerekir. Dipnot. Bu bölümün 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre sonra yazıldığını kabul etmemiz hiç de yanlış olmaz. Ama yine de kapıcının kişiliği öylesine karmaşık, önem ve anlamı öylesine kapsamlı nitelik taşır ki, bu kişinin yaratılmasında yazar, yaratıcı hayal gücünün temelinde yaşamını sürdüren tradisyonlara belki kendisi farkına varmaksızın el atmış gibidir. Nihayet kapıcıların önünden geçerek ışığın tahtına, Merkaba'ya çıkmaya çalışan adam, tasarımının temelinde gnostik ve hermetik görüşler yatmaktadır. Bu görüşlerin Yahudilerdeki çeşitlemesini Gershom Scholem, M.S. 2. ve 3. yüzyıla kadar izlemiştir. Scholem'in ana akımlarıyla Yahudi mistisizmi, adındaki olağanüstü yapıtında 7 gezegen bölgesinin hükümdarlarından ya da arkontlarından söz edilir. Yahudi gnosisi dışındaki gnosiste bunlar ruhun dünya bağlarından kurtulmasına karşı durur. Gnosisin Yahudileştirilmiş şeklinde ise söz konusu işlevi kapıcılar üstlenir. Cennet kapılarındaki sütunların sağında ve solunda dikilirler. Gökyüzüne çıkanlar bunların önünden geçmek zorundadır. Başlangıçta içinden geçilmesi gereken 7 gezegen bölgesinden ve 7 cennet sarayından Kafka'da bir tek kapı kalmıştır ve bunun da önünde bir tek kapıcı dikilir. Ama aynı zamanda Kafka bu bir tek kapıcının ardında sayıya gelmeyecek kadar çok kapıcının bulunduğunu değinerek geleneksel 7 sayısını çoğaltıp sonsuza çıkarır. Taşlı adamın yolunda duran kapıcı, paye bakımından kapıcıların en sonuncusudur. Adeta o görülmez ve kavranılmaz gücün insanın sınırlı kavrayış yeteneğine verdiği en büyük ödün oluşturur. Kapıcının temsil ettiği yasanın önünde dikilmesi ama temsil ettiği şey konusunda sorumluluk taşıyamayışı bu kapıcıyı bir çelişkiyle donatır. Bu çelişkiye Joseph K. bilinçli bir aldatmaca, dolayısıyla açık bir düşmanlık gözüyle bakar. Ama kapıcıların düşmanlığı da eski gnostik geleneklerdendir. Ruh, izleyeceği yolda engellerle karşılaşmayı beklediğinden, tehlikeyle karşılaşmaksızın cennet yolculuğunu sürdürebilmesi için bir pasaporta, yani cinleri, arkontları ve düşman melekleri korkutup kaçıracak gizli bir isimden oluşan sihirli bir mühre gereksinim duyar. Bu mühür ve gizli isimlerin hepsi de Merkaba'nın kendisinden kaynaklanır. Evrenin yaratıcısının oturduğu ateşten tahtın çevresinde ateş sütunları gibi burada dikilirler. Dava romanında rahibin meselindeki taşlı adamın elinde kanunun kapısından dışarı vuran ışığın bir yansısını içerecek pasaport yoktur. Ama tutuklanan Joseph K. böyle bir pasaportu elinde bulundurur. Görevlilerin önünde kimliğini kanıtlamak üzere yazı masasının gözünde bulduğu bir bisiklet ehliyetini çıkarır ilkin. Ama sonra ehliyet pek önemsiz göründü gözüne ve aramasını sürdürüp sonunda doğum belgesini buldu. Doğumu, insanoluşu elindeki en son ve biricik kimlik belgesidir. Ne var ki bu belge üzerinde dindar bir kuşağın insanoğluna bağışlayacağı bir tanrı yakınlığının işareti yoktur artık. İnsanın tanrının benzeri olarak doğuşu, Joseph K.'nın nedenini bilmeden hakkında açılan davayı yürüten makamlar önünde kimliğini kanıtlayabileceği bir belge oluşturmaktan bundan böyle uzaktır. Buyurun kimlik belgelerimi der Joseph K. Bize ne senin kimlik belgelerinden diye cevapladı uzun boylu görevli. Sesi şimdi bağırır gibi çıkıyordu. Hani çocuk yapmaz yaptığınızı. Yani çocukluktan çıkmış, öyleyken çocukmuş gibi davrandığı söylenir K.'nın. Yüzeyde K.'nın davranışı mantığa uygundur. Bir hukuk devletinin vatandaşlık hakkına sahip çıkmak ister. Öyle bir hukuk devleti ki bildiği kadarıyla dört bir yanda dirlik düzenlik egemenliğini sürdürmekte, tüm yasalar dimdik ayakta durmaktadır. Ama bir yandan doğum belgesiyle yaradanın evlatları olarak herkesin eşitlik içinde yaşaması gereken bir ülkenin vatandaşı olma hakkına sahip bulunduğunu bildirir. Bir kez bu sahne gerçek bir simgesel davranışın iç yüzü kestirilemeyen derin anlamının damgasını taşır kendisinde. Ne var ki sahnenin çok anlamlılığı Joseph K.'nın katedral sahnesinde rahibe söylediği aşağıdaki cümlede yoğunluk kazanır. Bir insan insan olur da nasıl suçlu olabilir? Biz bu dünyada birimiz ötekimiz gibi insan değil miyiz? Joseph K.'nın davasındaki temel sorun bu cümleyle bir kez daha ortaya atılır. Neden Joseph K. daha önce karşılaştığı insanlar arasından seçilip alınarak tutuklanmıştır? Bir yıl süren sonuçsuz araştırmalar kendisine göstermiştir ki o da öbür insanlar kadar suçlu ya da suçsuzdur. Başkaları arasından seçilerek tutuklanmasındaki keyfiliğe isyan eder. Eğer o suçluysa öbür insanlar da biri ötekisi gibi suçludur. Kendisini ve karşılaştığı diğer sanıkları özgürlük içinde gezip dolaşan kişilerden ayıran nedir? Orası öyle, diye cevaplar rahip. Ama bunları suçlular söyler hep. Bu, Joseph K'yı asla doyuracak bir cevap değildir. Romanın başındaki görevliler gibi, rahip de kendisine kişisel suçunun ne olduğunu pek açıklayamamıştır. Bir kez daha Joseph K, Tanrı'nın kendisine benzer şekilde yarattığı bir insan olduğunu kanıtlama girişiminde bulunur. Ama bir kez daha geri çevrilir. Ne var ki bu kez, Tanrı'nın bir evladı olma hakkını onu tanımak istemeyen bir rahiptir. Bu davranışıyla rahip kendi maskesini alaşağı eder yüzünden. K'ya düşman gözüyle bakan ve onu kanun kapısına içeri ayak atmasını engellemeye amaçlayan bir kapıcı olduğunu açığa vurur. Daha da kötüsü, bu kapıcı kanun önünde değil, kanun içinde bekleyen bir kapıcıdır. Rahibin katedralin içinden gelerek kanun karşısına çıkması ve sahne sona erermez yine katedralin karanlığı içerisine dalıp kaybolması bir rastlantı değildir. Kafka'nın bilerek başvurduğu sanatsal bir uygulamadır. Kanun ruhunun gökyüzü yolculuğunda karşılaştığı rahip tarafından geri çevrilmesi, çağdaş bir yazarın hayalinde gnostik bir vizyonun büründüğü nihilist kılığı gösterir. Katedral sahnesi, kanun ile insan arasındaki kopukluğun kesinliğini belirten bir mühür oluşturur. Joseph K. ile rahibin birbirini yanlış anlaması da, insanı ilkin huzuruna davet edip, sonra da onu yalnızlığının sefaletiyle baş başa bırakan mahkemeye karşı bir suçlama içerir. Resmi giz. Kafka, kanuna karşı mukabil davaya romanın ilk sayfasından başlar ve kanun tutuklanmasından idamına kadar izler onu. Bu arada savunmanın ve davacının seslerinin sürekli birbiriyle kesiştiği görülür. Bu yüzden de ne davacı, ne dava edilen, ne de okuyucunun kendisi dava konusunda açık seçik bir fikir edinir. Romanın sonuna kadar mahkeme kanun suçluluğu, K'da kendi suçsuzluğu üzerinde diretir. Suç ve kanun sözcükleri ilgili iki taraf için birbirine aykırı anlamlar taşıdığından, K, mahkemeyi bir çeşit sivil organ olarak görmekten vazgeçmez, mahkeme ise insanüstü bir yargı gücüne sahipmiş gibi davranır. Dava sonunda ister istemez bir mesel kılığına bürünüp sonsuzluk içinde itip gider ya da daha gerçekçi bir söyleyişle hiçlikte sonlanır. Tutuklanmasından kısa bir süre sonra ilk sorgulaması yapılır K'nın ve ileride başına gelecekler konusunda onu bir sezgiyle donatır. Bu ilk sorgulama aynı zamanda yargı organının insanı serseme çeviren çeşitli ayrıntılarıyla K'nın doğrudan ilk karşılaşmasını oluşturur. İleride kendisine yalnızca haber ve spekülasyon olarak iletilecek şeyleri yargı mekanizmasının bu en alt kademesinde kapıcılardan en küçüğünün kapısının eşiğinde gerçek olarak yaşar. Mahkeme dosyalarındaki yazıların hava dökülmüş, iğrenç karakterleriyle tanışır. Soruşturma yargıcının masasının üzerindeki küçük not defterine sanki bir pislik ya da bir insanın elini yakıp kavuran bir nesneymiş gibi parmaklarının ucuyla dokunur ancak. K, bu yargı organı ile ilk karşılaşmasının sonuçlarını hayli uzun bir hitabet parçasıyla özetler. Başlangıçta alçak sesle, "Hiç şüphe yok ki," der. "Hiç şüphe yok ki, bu mahkemenin bütün eylemlerinin gerisinde büyük bir örgüt saklı yatıyor." Derken sesini yükselterek şu soruyu yöneltir soruşturma salonundakilere. "Peki, nedir bu örgütün amacı baylar?" Bu arada kuşkusuz gereken yüksekliğe ulaşmış olması gereken sesiyle soruyu yine kendisi cevaplar. Amacı suçsuz kişilerin tutuklanması, bu kişilere karşı saçma ve benim davada olduğu gibi çokluk sonsuz kalacak bir kovuşturma ve soruşturmanın yürütülmesi. Oturum onun için kaybedilmiştir. K, bu mahkemenin açıkça ortada görünen çelişkilerinin, disiplin ve safsaklığının, otorite ve etkisizliğinin gerisinde bir üçüncü ve belki ötekilerden daha derin bir paradoksun saklı yattığını, yani bu mahkemece açılan davanın hem herkese açık hem gizli nitelik taşıdığını fark etmemiştir. Henüz Joseph K. yatak odasının kapalı kapılarının ardındayken, henüz tutuklandığı kendisine bildirilmemişken, yaşlı bir komşu kadının olağanüstü bir merakla kendisini gözetlemesiyle bu paradoks duyurur sesini. Kovuşturma, Bayan Grubach'ın pansiyonunun bir odasından bir ötekisine taşınınca, yaşlı kadın da tutuklamadaki sahne değişikliğine uygun olarak bir pencereden ayrılıp bir ötekisine yönelir. Çok geçmeden kendisinden pek daha yaşlı bir adamı da birlikte çekip pencereye getirir. Kolunu adamın beline dolamıştır. Sonunda yolun karşı tarafındaki topluluğa bir adam daha katılır. Boyu iki ihtiyarın boylarından daha uzundur. Yakası açık bir gömlekle iki ihtiyarın arkasına dikilir ve kızla çalan sivri sakalını parmaklarıyla boyuna çeviriyordu. K'nın tutuklanmasının gizli kalması planlanmışsa bu plan başarısızlığa uğramıştır. Komşular bir locada oturur gibi giderek büyüyen bir ilgiyle pencereden Bayan Grubach'ın pansiyonunda sahnelenen oyunu izlerler. Tutuklanmasından kısa bir süre sonra K2 görevli tarafından Rolenbüstü'nün odasına götürülüp şefin karşısına dikilir. Burada 3 genç adamla karşılaşır. Daha sonra kendi çalıştığı bankada alt kademeden memurlar oldukları anlaşılır bunların. Bu habire elini kolunu sallayan, sanki baston yutmuş, Rabensteiner ile gözleri çukura gömülmüş sarışın Kulihi ve yüzündeki müzminleşmiş bir kas geriliminin yol açtığı gülüşe bir türlü katlanılamayan Kamineri. Bu üç kişinin birden sahnede boy göstermesinin nedeni belirsizdir. K'ye meslektaşlarının da gözünde küçültmek için mahkemenin bu üç kişiyi davet etmiş olması dışında akla gelebilecek bir başka neden yoktur. Ne var ki bu, tutuklanmasının K'ye işi gücüne gitmekten alıkoymayacağı konusunda şefin verdiği güvenceyle dolaysız bir çelişki oluşturur. Ancak üç gencin isimleri onların Bayan Grubach'ın pansiyonunda bulunmalarının nedenini açıklar bize. Bu da mahkemenin başvurduğu bir önlemdir. Alman Rabensteiner, Çek Kulih, dipnot, Pavel Eisner bu ismin Çekçe, Kulih'in Almanca yazılışı olduğunu saptamıştır. Çekçe'de Kulih ise kukumav yani karga gibi bir ölüm kuşudur. Rabensteiner de Orta Çağ'daki idam yeri Rabenstein'i çağrıştırdığından karşımızda taşıyıcıların kasvetli bir misyon yüklenmiş kişiler olduğunu gösteren non parlantlar bulunmaktadır. Ve Yahudi Kaminer aynı zamanda Joseph K'nın kenti Prag'da yaşayan 3 ayrı milliyet mensuplarının temsilcileridir. Böylece Joseph K, Urbi et Orbi, herkesin gözü önünde tutuklanmış olur. Suçu gizli tutulmadığı gibi bütün dünyanın önünde sergilenmek istenir. Pazar günü yapılacak ilk sorgulamayı bürosunda çalışan K'ya telefonla haber veren ses kişisellikten uzaktır. Dikkati çekilir K'nın, gideceği evin numarası verilir kendisine. Ama yine de telefonda konuşan esrarengiz ses K'nın düşüncelerine aşina görünür. Tutuklandığı günün akşamı K'nın Bayan Grubach'a söylediği sözleri işitmiş gibidir. Bankada hazırlıklıyımdır hep. Böyle bir durum dünyada başıma gelmez. Masamın üzerinde bir dış telefon ve bir iş telefon vardır. Hem sonra bankada her şeyden önce bir çalışma havası içinde bulunurum. Yani aklım başımdadır hep. Bankada böyle bir durumla karşılaşmak benim için adeta zevk olurdu. İşte şimdi buyursun zevk görsündü K. Sanki Bayan Grubach'a söylediği sözlerle mahkemeyi kışkırtmış gibi ses büro telefonundan arar kendisini ve ona ne aklı başında olmasının ne de çalışma alışkanlıklarının söz edilmeye değer olmadığını kanıtlar. Aynı zamanda gizli dava tehdidi amirlerinin, müşterilerin ve emrindeki memurların huzurunda şekillenmeye başlar. İlk oturum kentin bir kenar mahallesinde külüstü bir sokaktaki binada yapılırsa da günlerden pazardır. Yani Tanrı'nın dinlenmeye çekildiği gündür. Sokağın ismi Julius Sokağı'dır. İsim Sezar'ı onun görkemini ve hazin sonunu çağrıştırır. Ama Temmuz ayını, yaz aydınlığını ve dinlencesini de çağrıştırır bir yandan. Ne var ki pazar günü hava kapalıydı ve K bir mahmurluk içindedir. Gedikliler masasındaki bir eğlenti dolayısıyla gece gereğinden uzun bir zaman meyhanede kalmıştır. Gün Temmuz ayında bir pazardan çok mahmur bir pazartesidir adeta. Gerçekten de mahkeme sokağındaki tüm dükkanlar açıktır. Meyve satan bir seyyar satıcı el arabasıyla K'ya çarpıp onu neredeyse yere devirecek olur. Zengin mahallelerinde hurdaya çıkarılmış bir gramofon ciyak ciyak ötmeye başlar. O gün aslında müdür yardımcısının yelkenlisindeki bir partiye katılması gereken K için bu sahne, boş vaktine ve sosyal konumuna karşı bir saldırı niteliğini taşır. Kendisini aşağılanmış görür çaresiz, sorgulanmak üzere işçi kesimin oturduğu böyle bir semte çağrılmasını kasten başvurulmuş bir küçük düşürme olarak algılar. Ne var ki doğası bakımından esnek biri olduğu için çok geçmeden yeni duruma uyum sağlar. Kafasından bir adres uydurur. Kapı kapı dolaşıp her dairede marangoz Lans diye birinin oturup oturmadığını soracak, böylece odaların içerisine göz atabilecekti. Ama yargıcın bir boyacı olup olmadığını sorması üzerine, içindeki hınç duygusu ve incinmiş gururu hemen yine duyurur sesini. Hayır, der K. Büyük bir bankada birinci şefim. Bu cevabı salonda öylesine bir kahkaha tufanına yol açar ki, K da bu genel neşe havasına katılmaktan kendisini alıkoyamaz. Kuşkusuz bunu yaparken kendi sınıf bilinciyle kendisini alay ettiğinin farkına varmaz pek. Mahkemenin oturum için kenar mahallelerden birindeki bir kira evini seçmesi, kuşkusuz yalnızca yüzeysel bir izleyici için sosyal kritik bir yön içerir. Burada sigaya çekilen toplum değil, K'dır. Mahkeme sorgulaması için K'yı alışık olduğu ortamdan dışarı çekip almakla, olayı en azından belli ölçüde bir gizlilikle donatır. Davası böylelikle büyük burjuva eşi dostundan daha iyi saklı tutulabilecektir. Bir yandan söz konusu davranış mahkemenin saldırgan amacına düpedüz uygundur. Kendisini yüksek bir sosyal çevreden aşağı bir sosyal çevreye çekip alan mahkeme, bu davranışıyla K'yı şoke etmek ve gözünü yıldırmak istemiş olabilir. Ne var ki mahkeme Julius sokağına çağrılmakla K'nın bankadaki konumunu gözetmek gibi bir amaç gütmüşse, bu soylu amacı tuhaf bir karşılaşma etkisiz kılar. Julius sokağına giden K, yolda tutuklanmasının 3 memur tanığı Rabensteiner, Kullih ve Kaminer tarafından görülür. İlk ikisi bir tramvayla önünden geçip gitti. Bir kahvenin terasında oturan Kaminer ise K geçerken merakla korkuluğa abanıp onu izledi. Sorgulanacağı salonda hayli geniş bir kalabalık görmesi K'yı şaşırtır. Bir polis karakolu ya da bir mahkeme binasının yerine bir toplantı salonundan içeri sokulur. Pek çeşitli kimselerin oluşturduğu bir kalabalık. İki penceresi bulunan orta büyüklükte salonu doldurmuştu. Salon, tavanın hemen altında bir galeri yerliğe çevrilmişti. Galeride tıklım tıklım doluydu. Buradakiler ancak iki büklüm ayakta durabiliyor, başları ve sırtları tavana değiyordu. Görünüşe bakılırsa, salonun zeminindeki iki ayrı grup karşılıklı oturmuş, herkes kendi grubundakilerle çene çalmaktadır. Galeridekiler ise bir üçüncü fraksiyon oluşturur gibidir. En azından üzerlerindeki daha hırpani giysileriyle aşağılarındaki kalabalıktan ayrılırlar. Salondakilerin hepsi de soruşturmayı bir takım yorumlar ve eleştirel sözlerle izler. K, salondaki iki ayrı grubu birbirinden ayırmasını öğrenir giderek. Sağdaki grup mırıldanıp homurdanmalar ve alkışlarla soruşturmaya bizzat katılır. K'nın meselenin açıklanması buradakilerin ansızın gülmesine yol açar. Öbür grup sayıca daha az kişiden oluşur. Ama anlamını bir türlü çıkaramadığı sürekli susuşlarıyla etkiler, tedirgin ederler K'yı. Daha sonra K, iki gruptakilerin birbirleriyle harıl harıl bir düşünce alışverişine koyulduğunu fark eder. Beri yandan, ister sağ ister sol gruptan olsun, bütün ilk sırada oturanların yüzlerinin merakla kendisine çevrildiğini görür. Hepsi de hayli yaşlı kimselerdi ve birkaçı aksakallıydı. Yoksa söz sahibi kişiler miydi bunlar? K, uzun süre kalabalığın iç yüzü konusunda bir fikre varamaz. Seyircilerden mi oluşmaktadır bu kalabalık, sanıklardan mı, tanıklardan mı, yoksa olağanüstü çok sayıda jüri üyesinden mi? Kalabalıktaki kişilerin seçiminde göz önünde tutulmuş bir ilkenin varlığı başlangıçta pek saptanacak gibi değildir. Salondakilerin pek çoğunun üzerinde yabanlık giysiler vardır. Ne de olsa günlerden pazardır. Ancak bir işçi mahallesinde bulunduğumuz için bu yabanlık giysiler bile yıpranıp hava dökülmüş şeylerdir. İşte bu giysilere bir anlam veremiyordu K. Yoksa bütün bu toplantıya siyasi bir bucak toplantısı gözüyle bakacaktı. Manikseri'de siyasi toplantının yerinde başlangıçta sosyalist toplantı sözcükleri yer almaktaydı. Salondakilerin sayısı hayli kabarıktır. Oturum salonunun kapısı kapalı olup içeridekileri dışarıdan ayırmasına karşın kalabalık sanki dışarıya, kentin kenar mahallesine sokağına taşar. Hatta daha da ileriye uzanıp yoksulların oturduğu bütün mahalleyi doldurur. Sonunda bütün kenti içine alır. Gerçekten de siyasal bir grubun yöneticileri kendi seçmen kalabalıklarını böyle temsil eder. İçlerinden çıktıkları parti adına böyle davranır ve konuşur. Salondaki topluluk kendi arasında sol ve sağ, ilk sıra ve arka sıralar, galeride hesaba katılırsa yukarısı ve aşağısı olmak üzere bir takım bölümler gösterirse de, salondaki topluluk temelde bir birlik ve bütünlük oluşturur. Grubun üçe bölünmesinin nedeni açıklığa kavuşmaz. Ne var ki, üç memur, Rabensteiner, Kullih ve Kaminer gibi salondaki kalabalığın her bölümü de daha yakından belirtilmemiş bir bütünü, kalabalığın tümü ise insanlığı temsil eder. Sorgu yargıcı K'yı öne çıkmaya davet eder. Seyircilerden biri yükseltiden sıçrayıp iner aşağı. K da onun yerini alır. Ne var ki yargıç yüksekte bir yere gelip dikilmesini istememiştir kendisinden. Bunu yapmakla K kendisini sorgu yargıcıyla eşdeğer bir düzeye çıkarmış ve böylece kendisini hayli sıkıntılı bir konuma sokmuştur. Arkasında öylesine bir itişip kakışma vardı ki, karşı koymaya çalışsa, sorgu yargıcının kendisini yükseltiden aşağı yuvarlaması işten değildi. Ama yalnız bedensel değil, ruhsal bakımdan da karşı korka ve içine düştüğü güç durumundan kurtulmaya çalışır. Ama bütün protestoları, yakınmaları ve mahkemeyi aşağılayıcı sözleri olup bitenleri anlama bakımından kendisini bir karış bile ileriye götürmez. Ancak yükseltiden yine sıçrayıp salona inerek, sağına sonunu aldırmadan yapar bu hareketi. Fizik bakımdan kalabalıkla yeniden eş düzeye gelir gelmez bir sezgi uyanır içinde. Dört bir yanındaki suratlar da neydi öyle? Fıldır fıldır dönüp duran bu küçük kara gözler, sarhoşlarınki gibi bu sarkık yanaklar da ne oluyordu? Sert ve seyrek uzun sakallara uzanan eller sanki sakal sıvazlamıyordu da yumulup birer pençe durumunu alıyordu. Ama sakallarının altında, Kaan'ın keşfettiği asıl şey de buydu, giysilerin yakalarında boy boy ve renk renk rozetler parıldamaktaydı. Görebildiği kadarıyla herkes de vardı bu rozetlerden. Böyle yakından bakıldığında salondaki topluluk gerçekten sefil, bozulmuş kişilerden oluşuyor benzer. Ama gerçekten bozulmuş kimseler midir bunlar? Yanaklarının sarkmasına, kuşkusuz ayyaş kimseler olduklarının bir kanıtı diye bakılmaz. Ancak kıyaslamalara başvuran hayal gücüyle K, bu insanları aşırı alkol düşkünlüğüyle suçlar. Sakalları hem sert hem seyrektir. Bu kendi içinde bir çelişki içerir. Kuşkusuz öyle bir çelişki ki, çözülüp dağılarak bir hiçlikte sonlanır. Çünkü sakalları sıvazlamak isteyen el, sanki sıvazlamıyordu da yumulup bir pençe durumunu alıyordu. Sakal yerine bir boşluktan içeri uzanır. Kaan'ın midesini bulandıracak kadar gerçeklik taşıyan bu gerçek dışı durumla, sakalların altında Kaan'ın gözüne çarpan rozetler çelişir bu kez. Rozetler değişik büyüklük ve renktedir. Topluluğu paya bakımından çeşitli kademelere ayırır. Bir yandan birlik ve beraberliği içeren bir cephe halinde kaynaştırır salondakileri ve bu cephe salonda bulunup söz konusu kimlik belgelerinden birini taşımayan K'ya karşı yönelir. Ne var ki Kaan'ın salonda yaptığı bulgulamalar bu kadarla kalmaz. Ansızın arkasına dönen K, elleri kucağında sessiz sakin kürsüden bakan sorgu yargıcının yakasını da aynı rozetlerle karşılaştı. "Demek öyle," diye yükseltti sesini, kollarını havaya kaldırarak. Ansızın keşfettiği şeyi açığa vurmadan duramadı. "Bakıyorum, hepiniz de memursunuz." Salondakilerin hepsi de K'nın az önce celbezeli bir konuşmayla lanetlenip mahkum ettiği dev bir örgütün adamlarıdır. Seyirciler sorgu yargıcının meslektaşlarıdır. Sorgu yargıcının kendisi ise besbelli mensup olduğu yüksek mevkiin bir simgesi olarak birden çok rezeti bir övüngenlikle yakasında taşır ve bunu sanık üzerinde uyandıracağı izlenim umursaması için. Burada şu soru sorulabilir. Acaba K neden oturumun sonuna yaklaştığı sırada bu rezetlerin farkına varır? Buna verilecek cevap söz konusu simgelerin ancak o sırada K'nın gözüne çarpmasının yazar tarafından istenmiş olmasındandır. Gerçekten de rozetler bu mahkemenin taraftarlarını belirler. Çünkü aynı zamanda hem aleni, hem gizli, hem gözde görülür, hem görünmez nitelik taşırlar. Bir örgütteki üye sayısını gösterir, salonu dolduran kalabalık gibi üye sayısı hayli kabarıktır bu örgütün. Tek tek üyeler yargılamada başvurulan araç ve izlenen yollarla ilgili olarak değişik görüşler taşıyabilir. Nitekim rozetler de değişik büyüklük ve renktedir. Ama davanın kendisiyle ilgili olarak tam bir görüş birliği içindedirler. İlk andan başlayarak kanun karşısında belirgin olarak düşmanca yer alırlar. Bunun için rozetler gerekmez. Sonunda gerçek yüzleri açığa çıktığında ise K davası bakımından ona yarar dokunacak hiçbir bilgi edinemez kendilerinden. Sorgu yargıcının rozetinde herhangi bir ayrıntı çarpmaz dikkatine. En azından ayrıntılara dikkat etmeyi ihmal eder. Okuduğu bir sözcük yoktur rozetlerde. Bu açık gizli topluluğun niyetlerini ele verecek bir işareti ele geçiremez. K'nın rozet olarak algıladıkları belki de düğmelerdir. Ama davadaki gizin kapsamı daha da geniştir. Hatta sorgu yargıcıyla yoldaşlarından bile saklı olabilir bu giz. Daha salona girişinde kapının arkasından kapanması gerektiği K'ya bildirilir. Artık kimse salona giremez. Bu sözden K salondaki topluluğun beklediği kimse olduğu sonucuna varır ki bu da akla yakın bir sonuçtur. Ayrıca sorgu yargıcı oturuma geç geldiği için kendisine hesap sorar. 1 saat 5 dakika önce gelecektiniz. Bu iki ayrı söz dışında salonda yapılan şeyin ilk sorgulaması olduğunu kendisine inandıracak bir başka şeyden söz açılmaz. K'nın mesleğinin ne olduğunu bile bilmez sorgu yargıcı. Tabii bu zaten normalde K'ya pek nazik davranmayan alt kademeden bir memurun kötü niyetli bir oyunu olabilir. Ne var ki K daha büyük bir olasılıkla mahkeme için karakteristik olup davanın yalnızca K'yı tutuklamaya gelen görevliler değil. Ayrıca alt kademe memurları için de gizliliğinden kaynaklanan yetki ve yetkisizliğin kendine özgü karışımını yaşamış olabilir. Bu konuda bilgi sahibi olması gereken avukat Holt, dosyalarla karşılaşır, bilmezlermiş nereden geldiklerini, dosyalar ellerinden çıkıp gider, bilmezlermiş nereye gittiklerini diye açıklamada bulunur. Bu davada saklı yatan asıl ironi, gerçekten de davayı kamu önünde temsil etme görevini üstlenen kişiler için bile onun anlaşılmazlığını korumasından kaynaklanıyor gibidir. Sorgu yargıcının son sözleri bile K'nın davasının ileride ne gibi bir seyir izleyeceği konusunda hiçbir sezgi ve bilgi içermez. Bir noktaya yalnız bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum der sorgu yargıcı. Bugün belki siz işin bilincine varmış değilsiniz henüz. Sorgulamanın tutuklar için kesinlikle sağlayacağı bir avantajdan kendinizi yoksun bıraktınız. Bu sözler oturumda söylenen daha başkaları gibi içerikten öylesine yoksun olmasına ve felaket müjdecisi bir nitelik taşımasına karşın, söylendikleri çevre bakımından derin bir anlam barındırır kendilerinde. K salonun kapısına seyirtmiştir. Ama yanı ondan daha çabuk tutan sorgu yargıcı kapıya gelmiş onu beklemektedir. Sorgu yargıcı bir an kapıda durur ve tutuk evi rahibinin meselinde meslektaşı olan kapıcının taşlı adamı kanundan içeri girmekten alıkoymasına karşılık, o da K'nın kanundan çıkıp gitmesini engellemeye çalışır. Ama K kapıya bakarak güldü. Hem mahkemeye açılan hem mahkemeden dışarı açılan kapıdır bu. Kendini salondan dışarı atan K, kendini kesinlikle bir tutukluk yaşamından içeri atar.